Hoş geldiniz. Bu gece Ali Poyrazoğlu ile Büyüklere Masallar'ın 3. bölümündeyiz. Tin, tin, tinimini hanım, tin, tin, tinimini hanım. Hoş geldiniz Ali Beyciğim.
Hoş bulduk İzzet Beyciğim.
Şöyle ne kadar neşeliyim, ne kadar pozitifim.
Yeşiller içindeyiz, ikimiz de türbe gibiyiz yahu.
Evet. Vallahi evet. Billahi. Bize çaput bağlasınlar gelin.
Sen
bir şey söyleyeceğim. Ben de bir değişiklik görmüyor musun? Story'me bakamamışsındır, şimdi koydum.
Ne var story'inde? Demin bakıyordum bir şey. Hüseyin Bey'in şeysi vardı, yayını vardı. Gündüz yayının dönüyor.
Saç tıraşı oldum. Kendi kendime tıraş oldum.
Aa, senin ben için. De onu yapabilirim ya. Saçlarım uzadı. Evde ben de o işe bir girsem fena olmaz ya.
Vallahi.
Nasılsın İzzetciğim? İyi misin? Ne yapıyorsun? İyi. Hep sen bana soruyorsun. Biraz ben sana sorayım. Ne yapıyorsun?
Zaten bu bir Ali Poyrazoğlu programı. Çok teşekkür ederim beni sevdiğin için.
Son Ali Poyrazoğlu programı.
Bakarız.
Yani her hafta burada 2-3 kere boy göstermek zorunda değilim İzzet.
Zorundasınız. Şimdi açıklayacaklarımdan sonra herkes görecek, geliyor musunuz, gelmiyor musunuz?
Ha, gene tehdit öyle mi?
Gene tehdit gene. Ali Bey bugün çok
ben
güzel bir
tweet atmış. Boyum kısa gibi. Dur şurada kitap var. Şunun altına ben bir kitap daha koyayım. Bakayım nasıl olacak okudum. Aa, fena olmuyor. Kitaplar işe yarıyor hayatta bak. Görüyor musun? Bir de kitap ne işe yarıyor diye sorarlar insana. İyi
tweet'i,
işte.
Tweet'i söylesenize attığınız Ali Bey.
Neyi?
Attığınız
bugünkü tweet. Evet, yani ben bu yayına katılmak istemediğimi, son kere katıldığımı, senden taleplerim olduğumu yazdım. Twitter'a yazdım, Instagram'a yazdım. Dedim ki şampanya ve havyar gönderirsen çıkarım programına son defa dedim. Sen bana mercimek, kuru fasulye
ve bulgur.
Ve bulgur gönderdin. Yani program bu havada olacak demek ki.
Evet, ama buna...
Oysa ki şampanya gönderseydin ne köpüklü şeyler anlatırdım, hikayeler anlatırdım. Millet gülerdi, eğlenirdi. Şimdi biraz fakir bir program olacak yani. Mercimek program olacak. Ona göre haberin olsun.
Olsun. Mercimeği fırına veririz bu gece. Onlardan bahsedelim. Ali Bey, çok formdayım. Bugün sevgili Hüseyin Nazlı Kulla o kadar derinlemesine beslenme ve korona konuştuk ki onun için seninle gülmeye, eğlenmeye son derece hazırım.
Ya beslenme ve koronadan sıkıldım artık. Televizyonda sadece film ve dizi oynatan kanallara bakıyorum. Çünkü bayağı ciddi bir korona eğitimi almış vaziyetteyiz. Yani hepsini öğrendik. Ne yapacağız? Ne olacak? Bu iş nereye varacak? Bu işin sonu nedir? Ne kadar daha zaman geçireceğiz bundan? Böyle aşağı yukarı bilgilenmiş vaziyette. Bayağı ciddi bir eğitim alıyoruz 20 gündür yani. Ama söylenenlere dikkat etmemiz gerektiğinin bilincindeyizdir diye umuyorum.
Ali Bey, yüzünüzü gösterin diyorlar, göremiyoruz diyorlar.
Ne yapayım, böyle oturamam, iskemle bu kadar, benim param buraya. Dur istersen altıma bir tane minder mi koysam acaba?
Evet.
Boyumu yükseltsem.
Evet, ha? biraz yükseltin lütfen. Neydi? Şeyin bir titremesi vardı rahmetli.
Kalkayım mı? Şöyle mi yapayım bakayım? Ha? Şöyle olur mu ben geriye gitsem? Bu oluyor mu sayın bayanlar?
Oldu. Oldu hadi güzel. Bakalım. Bulanık, ona bir şey yapamıyoruz. İnternet, herkes canlı yayında. Canlı yayın yapmayana kız vermiyorlar. Ali Bey, ciddi sorulardan başlayalım.
Buyurun İzzet Bey.
Sorarlar.
Bir açılıştan, bir kafadan bir hikaye anlatayım gene. Bakayım. Şöyle ısıtayım ortalığı diye. Bir ricada bulunsak acaba programı izleyenler de... Ciddiye alabilirler mi? Şey yapmasanız, şu kalpleri göndermeseniz, dört bir taraf kalp doluyor, dikkat oraya gidiyor, bizi seyredemiyorsunuz gibi geliyor bana.
Bizi daha o çok bizim... göndermeye başladılar bir anda. Evet, kalp istemiyoruz. Evet. Kalbimiz bizimle.
Şimdi diye Anadolu'da bir yer diyeyim, öyle yok Malatya, yok Kayseri, yok bilmem ne falan filan bir yer söyleyince herkes çok alıngan, bir laf sokmuşuz gibi düşünüyorlar. Anadolu'da bir yer, böyle turistik bir yer, çok yabancı turistlerin gidip geldiği bir yer. Ve dükkanda da antikalar var. Çok güzel antikalar satan bir dükkan. Çok cici antikalar satıyor. Bir şey geliyor. Alman mı, ne bir yabancı bir turist böyle hafif Türkiye'de sürtmüş bir parça da Türkçe öğrenmiş. Şeye diyor ki Hasan Efendi'ye, dükkanın sahibine, ne vardır benim için enteresan bir şey var mı diyor, görebileceğim bir şeyler var mı, alabilirim, götürebilirim, kaç paraysa verebilirim. Bir yandan da dükkana bakıyor, adam profesyonel çünkü aranıyor böyle bir şey var mı diye. Diyor ki vallahi bir şey yok ya diyor şey dükkancı, ne olsun işte her zaman geldiğin gördüğün şeyler var diyor. Ama turistin gözü kapının yanındaki bir tasa, böyle bir tasa gözü takılıyor. Tasama yere atılmış, içine öte biri konulmuş bilmem ne falan. Bir rezil bir tas, su koymuşlar içine. Kedi var dükkanın kedisi, o geliyor oradan su içiyor. Habire o tastan böyle bir şey. Esnaf da bir şey satmaya çalışıyor. Bir vazo gösteriyor, almıyor. Efendime söyleyeyim bir ayna gösteriyor, almıyor. Almıyor, para vermiyor. Çıkarken dükkandan diyor ki bu diyor kedi çok güzel bir kedi diyor. Bak demin aksan yapıyordum, aksan gitti. Bu kedi diyor çok güzel bir kedi. Ne kadar sempatik bu kedi. Ah bir gözü de kör bunda galiba. Bugün gözde kör var. Ben bu kedi alıyorum, götürüyorum bizim memlekette. Bunun kör gözde tedavi yaptırıyorum. Siz diyor bu şeyi diyor kediyi bana satar mısınız? Adam diyor ki yok ya diyor, benim şeyimin kızımın kedisi. Ben kediyi nasıl satacağım? Biz bunu zaten sokaktan aldık. Sokak kedisi bu diyor. Gözünü de çıkarmış öbür kediler bunun diyor. Satamam, kızım çok ağlar diyor. Siz de ben veriyorum 1.000 euro bu zavallı kedi alıp götürüyor ve memleketimde tedavi ettiriyor ve kurtarıyorum ben bu kedi diyor. Adam diyor ki kedi satılık değil. Bak tam oturttum hikayeyi, bir ilk kez prova yapsam daha iyi olacak demek ki. Ben bu kedi çok yardım etmek istiyorum. Zavallı bu kedi. Siz kızın ağlar diyorsunuz. O zaman ben size 1.500 euro vereyim diyor. Yok diyor adam. Kedi satılık değil kardeşim. Satılık değil. Mösyö, kedi satılık değil. Kız ağlıyor, ağlıyor. Ben bu şeyi satarsam, kediyi sana satarsam kız ağlar diyor. Adam diyor ki o zaman sana veriyorum ben. Toptan hiç pazarlık etmeden. Çok acıdım ben bu kediyle. Ah zavallı hayvancağızcık. 3.000 euro veriyorum ben size diyor. Adam diyor ki kızım ağlar ama ben ona başka bir kedi alırım canım. Versen 3.000 euroyu al kediyi git diyor. Alıyor turist kediyi gidiyor ama aklı dükkanda kalıyor. Asıl o tası almak istiyor. Tasa bir bakmış yerde o kedinin su içtiği tas, Bizans bir tas. Muhteşem bir tas. Onu alacak. Geri geliyor ertesi gün dükkana. Ah diyor kedi çok ağladı. Ağladı, zırlamak ağlamak. Zaten bir gözle görmüyor. Hadi kafasını çarpıyor. Çarpıyor kafasını. Çok kötü bu kedi. Ne yapacağız biz bu kedide? Acaba diyor yemek yemeye alıştığı, su içmeye alıştığı şeyleri mi arıyor? Süt koydum içmiyor. Su koydum içmiyor. Ay, tasını istiyor belki. Ben bu tası alıp götüreyim ona diyor. Adam diyor ki tas satılık değil. Ama kedi ölecektir. Bakın hiçbir şey yemiyor. Bu tası verin bana lütfen. Vereyim size 100 lira, 200 lira. Bir şey de bir tas parçası bu. Tasçık. Bunu sen bana veriver diyor. Adam diyor ki veremem bayım diyor. Ne olacak o zaman 500 lira vereyim tamam. Yeter ki zavallı kör kedi onu kurtaralım diyor. Adam diyor ki veremem bayım. Niçin vermiyorsun bir tasçık? Ne vereceğim ben yani 500 lira verdim diyor. Veremem ki diyor. Biz kasabada ne kadar kör kedi varsa bu tas sayesinde 3.000 euroya satıyoruz gelen gidene diyor.
Çok
Tam
iyi ya.
güzel anlatamadım be, köpürtemedim. Ben bunu çalışayım, repertuara alayım.
Evet, çok güzel bir
Oldu mu
hikayeydi.
bir şöyle neşeli bir şey anlatmış olduk mu? Hadi bakalım,
Oldunuz
buyurun.
efendim, neşeli bir şey. Bugün Ali Bey'i aradım. Alicim dedim, bugün ne konuşacağız dedim. İşte bana bir bağırdı. Hazırlıklı program mı olur dedi. Ne konuşmak
Olsa da
istiyorsan dedim.
İzzet yani ne hazırlığı yani? Bu sohbet programı böyle sen konuşacaksın, ben konuşacağım. Lak lak işte millet dinleyecek.
Peki, o zaman bir takipçimizden gelen soruyla başlayalım. Sezen
Neymiş o?
Aksu'yu
Kim?
Sezen'i Coca-Cola kasalarının üstünde oturttuğunuz doğru mu Kulüp 12'de?
Kim anlatıyor bunları sana? Senin istihbarat kaynakların kim?
Kim olabilir sizce?
O şeyde Kulüp 12'de yaptığımız şovda çalışanlardan birisi senin Cahide'de çalışıyordur. Onlar fıslamışlardır.
Tabii ki Ahsen anlattı.
Ahsen işte bak tabii onlardan birisi Ahsen anlattı. Ahsen bak Ahsen'e Ahsen deyip geçme. Ahsen çok önemli bir insan. Senin kulübünde şovlarda başrolde muhteşem dans ediyor, şarkı söylüyor, koreografi yapıyor. Çok kafa dengi bir oğlandır. Tiyatroda anlar. Bizim tiyatroda yetişti
ama,
Ahsen.
Ama
Ahsen'in bir hüneri daha var ki çok öne çıktı. Ahsen muhteşem bir makyajcı. Evet. Benim şimdi bu son oynadığım oyunda tak tak takıntıda kadın kılığıma girdiğimi artık duymayan kalmadı. Madame Arşalus Taşaklıyan oluyorum. Madame Arşalus Taşaklıyan olabilmek için elbiseler dikildi, perukalar alındı, makyaj faslı var. Ahsen dedi ki tamam abi ben gelir yaparım sana öğretirim. Gel öğret bakalım. Bir geldi, beni bir boyadı. Muhteşem oldu o makyaj, kadın makyajı. Ondan sonra onun resimlerini çektik. Tiyatrodaki arkadaşlara öğrettim. Her seferinde çünkü ben şeyi kaşları maçları yapamıyorum böyle o üstünü. Bizim Güneş Berberoğlu var o yapıyor. Güneş diye bağırınca anlıyor Güneş kaşları yapacak. Öbür Güneş var o da geliyor o da yanakları yapacak bilmem ne. Aylin var Aylin üstümü başımı toparlayacak. Beni sahneye hazırlayacaklar. Ama Ahsen'in yaptığı makyaj dillere destan oldu. Yani ben o şeyi yarattım. Madame Arşalus karakterini yarattım. Ama doğrusu Ahsen'in çok payı var o işte. Yani o makyajı yaptı, benim o karakteri yaratmama yardımcı oldu. Kadın rolü oynamak çok zor hikaye.
Ya, bir şey söyleyeceğim, ben onu bir kadından izledim geçen gün. İspanyol versiyonu, Tok Tok diye filmin adı. Ali Poyrazoğlu'nun farkını gerçekten eğer filmi izlerseniz anlıyorsunuz. Gerçek bir kadın oynuyor rolü. Ama
bizim oynadığımızdan o Tok Tok'un bir alakası yok. Çünkü ben yeniden yazdığım için oyunu, bir de oynaya doğaçlaya oyun bambaşka bir hale geldi. Ben seyrettim şeyi. O doktoru seyrettim.
Çok kötü.
Oyunun aslını da seyretmiştim Fransa'da. Fransızların oynadığını, İspanyolların oynadığını değil sadece. Fransızların oynadığını da şey yaptım. Seyrettim. Sonra antre parantez anlatayım. Yazar Türkiye'ye geldi. Biz de oyuna davet ettik. Oyunu seyretti. Oyundan sonra döndü bana dedi ki çok güzel bir oyun. Fevkalade. Muhteşem olmuş ama bu benim yazdığım oyun değil dedi. Yani o kadar değiştirmişiz.
Peki ama Sezen Aksu'yu nasıl oturttun Coca-Cola kasalarının üstüne?
Sezen Aksu, bu hikayede Sezen Aksu figüran aslında. Hikayenin asıl karakterleri, ben bir dönem biliyorsun gece kulüplerim ve kabarelerim vardı. Kabarenin çok önemli bir iş olduğunu düşünüyordum ve doğru dürüst Türkiye'de yapılmadığını düşünüyordum. İnsanların oturduğu, sahiden yediği, içtiği, garsonların içki servisleri yaptığı, program esnasında ortada dolaştığı garsonların, masalara şampanya şişelerinin gittiği ve sahnede şaka, alay, hiciv, kendimizden başlayarak bütün dünyayla dalga geçen oldukça da politik şovlar yapılıyordu. Hatta bir şov, İkinci Dünya Savaşı sırasında geçen bir şov yazmıştık. Çok önemli bir kabarecinin anısına, Karl Schnock'un anısına. Karl Schnock çok önemli mi oynamışsınız? Kabareci. Efendim?
Nükhet Duru'yla mı oynamıştınız onu?
Yok. Hayır, o Nükhet Duru'yla yaptığımız değil. Yeşil'de yaptığımız bir şeydi bu. İkinci Dünya Savaşı yıllarında geçen bir kabare yaptık. Bütün garsonlar, barmenler, bütün personel o devrin kılıklarını giymişti. Garsonlar kimisi Alman askeri, kimi İngiliz askeri, kimi şey Amerikan askeri kılığında. Bütün dükkanın içi İkinci Dünya Savaşı yıllarındaymış gibi dekore edildi. Sahne de İkinci Dünya Savaşı yıllarında Berlin'de bir kabare haline getirildi. O kabarede bizim tiyatrodaki çocuklar oynuyorlardı. Peker Açıkalın vardı. Kim vardı başka? Levent Tülek vardı. Kim vardı? Deniz Türkali vardı tabii ki. Deniz Türkali söylüyordu şarkıları. Çok çok çok güzel bir şovdu. Birinin adını atlamış olabilirim şimdi. Kimse alınmasın, unutuyorum. Ve o öyle bir dönemeydi. Ama Yeşil, Türkiye'de gerçek anlamda kabare sınamaları yapılmıştı. Ben de yapmıştım. Nükhet Duru'yla beraber ve Koronabay'la beraber Yaşa Sevgili Dünya diye bir kabare gösterisi yapmıştım Gala Kulüp'te.
Çok güzel. Hatta sizi içeri almışlardı değil mi?
Efendim?
Sizi içeri almışlardı değil mi Gala'dayken?
Nükhet'in yüzünden aldılar galiba. Öyle hatırlıyorum.
Evet, ben
ahlaka aykırı hareketlerden dolayı. Niye tevkif edildik biliyor musun? Gala Kulüp'te 141, 142, 143 A komünizm propagandası yapmak. Komünizm propagandası yapmak, işte milleti isyana teşvik etmek falan filan filan filan diye öyle meşhur maddeler var ya, onlardan içeriye alındık. O ayrı hikaye. Dur, Yeşil'i anlatayım, sonra Nükhetli Kabare'ye geleyim. Yeşil Kabare'yi kurmaya karar verişimin nedeni, Türkiye'de gerçek anlamda sahiden böyle bir kabare mekanı yaratmak, dekoruyla, servisiyle, sahnesiyle ve sahnede anlatılanlarla. Ve istedim ki Yeşil, Türkiye'de o zaman stand-up modası yok, stand-up yapılan, seyircinin stand-up'la, comedy club şeysiyle, anlayışıyla, formatıyla buluşacağı bir yer olsun. Yaptım, borç, harç, bilmem ne, her şeyi yaptım, bitirdim. Efendime söyleyeyim, arkadaşlarım bana dediler ki sen bu kadar para harcıyorsun, çok süsledin burayı, çok güzel oldu. Mimarım şimdi meşhur müzisyen olarak biliniyor. Aslında çok büyük bir mimardır o. Nejat Yavaşoğulları Yeşil'in mimarı. Nejat'la beraber çalışıyoruz. Önce Eren Talü'yle çalıştık. Eren farklı bir şey çizdi getirdi. Olmadı, anlaşamadık. Sonra Nejat'la anlaştık. Nejat yapıyor, mimar Nejat. Her şey yapılıyor, yerli yerinde işliyor. Dediler ki git ruhsat al. Sen ne yapıyorsun ya? Burada içki satacaksın. Bütün birikmiş paranı harcadın. Kaç kuruşum varsa harcadım. Duvarlara evden resimlerim vardı. Kukla koleksiyonum var benim biliyorsun. Biliyorum. 18. 19. asır Osmanlı kuklaları. Onları kaldırdım götürdüm. Duvarlara kuklalar astım. Resimler astım. İki tane sahici İbrahim Çallı astım. Düşün. Bir tane Fikret Muhalla astım. O Fikret Muhalla'nın hikayesi çok güzeldir. Ben onu anı kitabıma koyayım bak. Ben tablolarımın hikayelerini koymadım kitaba. Tamam. Ondan sonra dediler ki git ruhsat al. Kimden alacağız ruhsat? Polisten alacağız. Gittim polise. Bana dedi ki masanın başında oturan komiser koskoca Ali Poyrazoğlu ya dedi. Sana vermeyeceğiz, kime vereceğiz? Tamam. Nedir? Ne istiyorsun? Ne yapıyorsun? Dedim ki gece böyle 3'e 4'e kadar kadın erkek diz diz oturacak. Şaka, alay, hiciv. Bütün dünyayla dalga geçeceğiz. Sahnede orkestra da var. Kabare. Anladım dedi. Kabare. Hay kabara değil dedim. Kabare. Kardeşim kabara senin istediğini. Kabara değil beyefendi dedim. Dünyada bütün literatürde bu iş kabare olarak geçiyor. Hayır dedi kabaradır o. Niye kabaraymış o dedim. Dedi kadın herkes diz dize yan yana oturacak. Birbirine sürtüne sürtüne kabarır o daha dedi. Onun adı kabaradır dedi. Tamam dedim. Kabara olsun. Ver kabara ruhsatı. Olmaz dedi. Niye? Kabara diye bir şey yok dedi. Ne ruhsat alacaksın? Diyorsun ki gece 4'e kadar. Bizdeki kitapta işte lokanta var, içkili lokanta var, çay salonu var. 4'e kadar istiyorsan pavyon ruhsatı alacaksın dedi. Alayım ben. Ali Poyrazoğlu'ndan pavyoncu olur mu ya dedim. Ya dedim ben her şey oldum, kral oldum, dilenci oldum. Her şey oldum, katil oldum, ölü oldum. Her şeyi oynadım, oldum. Ver pavyoncu da olur. Olmaz dedi. Pavyoncular odasına kaydolacaksın, derneğe kaydolmadan. Olurum dedi. Gittim kaydoldum. Aldım kağıdı getirdim. Tipinde yok senin dedi. Ruhsata ne koyacağız resim? Bıyıklı bir resim lazım dedi. Ense kulak yerinde olacak. Ben gittim tiyatroya bir tane takma bıyık taktım. Böyle saçları köpek yalamış gibi şöyle dedim. Bir kaşkol doladım. Bir resim çektirdim böyle. Ay! Götürdüm. Dedi bundan olur pavyoncu. Aldım ruhsatı. Astım Yeşil'in kapısına, büyüttüm. Herkes geliyor tiyatroya. Ay ne güzel oyun oynuyorlar. Ay tiyatro çok güzel. Ali Poyrazoğlu falan muhabbetleri. Kabarist de varmış. Hadi oraya da gidelim diyorlar. Hadi geliyorlar. Kapıda bir bakıyorlar. Ruhsat, pavyon ruhsat. Karı satıyor. Daha çok geliyorlar. Nasıl sattığımı görmek için. Tıklım tıklım. İlk gece ben giremedim içeri. Kapıdakiler dediler siz girmeyin Ali Bey, şimdi masa filan işgal edersiniz, içerisi çok dolu. Lan dedim benim kulübüm burası, nasıl girmiyorum, benim kabara. Girmeyin isterseniz dediler ve şefimiz vardı Mando. Mando hep bana dedi Ali Bey siz arkadaşlarınızı alıp geliyorsunuz burada masa işgal ediyorsunuz. Olmuyor, biz bu masayı satarız, para kazanırız buradan, dükkan para kazanır. Siz falanca yere gidin, filancaya gidin, şuraya gidin, buraya gidin diye bana başka yerleri, barları, gece kulüplerini tavsiye ederlerdi. Hey,
ya, hey. Hala pavyoncular odasına kayıtlı mısın acaba?
Hala ruhsatım duruyor.
Duruyor.
Evet, kayıtlıyım.
Evet, görmüş olduğunuz gibi pavyoncu bir dostumuz var. Ama olsun, Sezen Aksu'yu atladınız.
Hiç kötü bir şey değil pavyonculuk.
Sezen Aksu'yu atladı. Benimki
pavyoncu. Yeşil çok tuttu.
Tabii.
Bir sürü farklı şov yapıyoruz. Yeşil bir de kendi starlarını yarattı. O işin starlarını, kabare starları yarattı. O benim alıp beraber çalıştığım, yol gösterdiğim insanlar, konseptin içine yerleştirdiğim insanlar aslında müthiş yetenekli. Zaten keşfedilmiş insanlar. Ama az kitleler tarafından. Sahiden çok parlak dönemleriydi. Bir iki tanesi hariç. Örneğin Müjdat Gezen çok çalıştı Yeşil'de. Ama Müjdat Gezen çok bilinen, çok tanınan ve çok sevilen bir star. Tabii Müjdat ayrı. Ama mesela Uğur Yücel o zaman büyük bir star falan değil. Daha yeni başlamış. Çok yetenekli. Uğur orada parladı. Deniz Türkali orada parladı. Demet Akalın orada.
Akbağ.
Demet Akalın nereden çıktı? Demet nereden uyduruyorum ya? Demet Akbağ orada.
Ya yakında parladı. Sen Aleyna Tilki de bizde çıkmıştı dersen.
kim çıktı? Rasim Öztekin orada. Anananan. Cem Özer orada yıldızlaştı. Ya bir sürü insan ve de Huysuz Virgin tabii ki.
Tabii ki.
Huysuz evde oturuyordu. Müjdat aslında gerçek huysuzdur. Müjdat huysuzluk etti. Ben çok hastayım. Çıkamayacağım falan filan dedi. Ben de Müjdat'la anlaşmışım. Hazırlamışım kabareyi. Gitmişim Londra'ya. Oyun boyu seyredeyim. Biraz gezeyim falan diye. Telefon geldi. Müdürden dedi ki Müjdat Bey gene hastalandı. Müjdat hep arada bir öyle hastalanırdı o zamanlar. Şimdi artık hastalanmıyor. Ne yapacağız? Ne yapacağız hay Allah? Ne yapsak? Müjdat'a telefon. Ben dedi çıkamam dedi. Çok neyim var işte her gün bir şey uydurduğu için. Hastalıkları kendi uyduruyor. Hiçbir şeysi yok. Aslan gibi. Ondan sonra aklıma huysuz geldi. Seyfi. Seyfi Dursunoğlu. Arkadaşım. Yakın arkadaşım. Açtım telefon. Dedi ki ben yapamam. Dedim yaparsın. Niye yapamayacaksın? Sen çok iyisin. Ya dedi bende 3-4 tane kanto var. 2-3 de fıkra anlatıyorum gidiyorum. Ben öyle 2 saat sizin gibi ağzımın içine baktıramam. Milleti oyalayamam. Dedim ki ben yazarım sana. Ben ezberleyemem dedi. Ben ezberlerim dedi. O zaman olur dedi. Ben döndüm Londra'dan İstanbul'a. Yazdım. Gittim huysuzla beraber provaya başladım. Huysuz ezberlemiyor. Ezberleyemiyor. Ben ezberliyorum, çıkıyorum, oynuyorum. Huysuz bir daha oyna diyor. Bir daha oyna diyor. Ben onu oynuyorum. Huysuz çıkıyor akşam benim yaptıklarımı oynuyor. Parayı alıyor, eve gidiyor. Böyle bir usul yok biliyorsun. Herkes kendi lafını ezberliyor, kendi çıkıyor sahneye. Ben ezberliyordum, çalışıyordum. Huysuz benden yola çıkarak ama kendinden bir kantocudan muhteşem bir şov yıldızı çıkardı. Muhteşem.
Görüşüyor musun?
Efendim?
Görüşüyor musun? Huysuz,
huysuz da. Evet. Telefonla ve çok seyrek. Çünkü huysuz evinden çıkmıyor. Beykoz sırtlarında bir evde yaşıyor. Bir ev yaptı. Ama çok severim huysuzu ben.
Olağanüstü bir insan.
Görüşemediğim için de üzgünüm aslında. Çünkü sadece sahnede değil, otururken, laklak yaparken de çok
harika
eğlenceli
bir insan.
Adamdır.
Gerçekten.
Çok eğlenceli adamdır.
Çok eğlencelidir.
Evet.
Sizin gibi değil. Siz sahnede harikasınız. Geri planda çok agresifsiniz.
Ben.
Bana karşı.
Seni idare etmek için başka yol var mı İzzet? Anam babam başa çıkamamış senden. Ben başa çıkıyorum. Daha ne istiyorsun ya? Senden bir kişi başa çıkabiliyor.
Senin anam babam
senden. Bir kişi başa çıkabiliyor senden. Madam Gügü. Gügü'nün dışında senden başa çıkan yok. Bir
dakika. Senin anam baban senle başa çıktı mı? Senin annen baban o kadar haylazmışsın ki öğretmen karne verirmiş imza atıp dayak için.
Evet ben çok yaramaz bir çocuktum doğru. Karne... Benim günlük karnem vardı İzzet. Bak ama ben bu konuyu nereden nereye daldan dala oldu programın adı olsun. Kabareye geri dönerim. Okula gidelim. Ben Moda İlkokulu'ndayım. Ve çok yaramazım. Yani baş edemiyorlar benden. Benim günlük karnem vardı. Günlük karne. O kadar yaramazdım ki. Öğretmenler cetvelle ellerime vururlardı beni disipline edebilmek için. Ben durmuyorum yani. Çok yaramaz bir çocuk. Düz duvara tırmanır derler ya. Öyle bir hergeleydim. Ufağım da çok da kıyamıyorlar. Yani hafif okşuyorlar. Çok ağır okşama yok ama baş edemiyorlar. Günlük karnem vardı. Okulda yaramazlık yapmazsam öğretmen karneyi imzalıyor. Eve götürüyorum. Okulda uslu durmuşum. Öğretmen karneyi imzalamazsa o gün okulu ayağa kaldırdığımın işareti o. Günlük dayağımı evde yiyordum.
Güzel. Yani her halükarda.
Yani ama yani şimdi buradan şuna geçebilirsin. Kendime bir övgü payı çıkarmış olmayayım. Yanlış anlaşılmasın ama bir parça hiperaktif, bir parça olduğu yerde duramayan, her şeyi kurcalayan, ilaveten fazla bir şeyler keşfetmeye çalışan, erken anlamaya çalışan çocukları çok frenlememek lazım. Yapmayın çocuklara, sıraya gir. Bu sana okulda verileni oku. Kurcalama evladım. Aman ha çocuğum, çarpılırsın. İcat çıkarma. Sakın ha icat çıkarma. Aman ha icat çıkarma. Kurcalama. Sıradan çıkma. Sana söylenenleri yap demeyin çocuklara. Ben paçayı kurtarmış birisi olarak söylüyorum bunu. O çocuğun içindeki yaratıcı yanı, bırakın özgür bir biçimde çocuk yapması gereken yaramazlığı yapsın. Disiplinli bir yaramaz haline getirecek akıllı bir yöntemle yaklaşın çocuklara. Şey yapmayın, hadım etmeyin onların yaratıcı yanlarını. Sakın
arkadaşlar ne olur kalp atmayın.
İcat çıkarma, icat çıkarma diyorsunuz. Ondan sonra çocuk büyüyor, hayatın içine çıkıyor. Ona söylenen ilk laf girdiği iş yerinde icat çıkar. Nasıl icat çıkaracak? Okulda icat çıkarma, evde icat çıkarma. Askerde icat çıkarma, kurcalama, aman ha, sakın ha, sıradan çıkma, farklı düşünme, farklı davranma, icat çıkar. Hayır, icat çıkar diyeceksiniz.
Peki, şu Sezen Aksu'yu anlatacağım mı?
İcat çıkaran çocuk yanımı koruyabildiğim için mutlu bir adam oldum. Dönüyorum kabare hikayesine.
Hayır, Sezen Aksu'ya dönsen.
Sezen Aksu benim yakın arkadaşım olduğu için gidiyor geliyor, görüşüyoruz. Evime gidiyor geliyor, bilmem ne. Dedi ki sen dedi bütün parayı harcadın lan dedi. Gitti paraların hepsi. Ben dedi geleceğim. Açılışta ben çıkacağım. Nasıl çıkacağım? Ben çıkacağım dedi. Açılışta Sezen'i çıkaramadım. Şimdi anlatamayacağım. Kitapta yazdığım bir nedenden dolayı. Ama Sezen sanki benden para alıyormuş gibi açılışta bir ay, 30 gün her gece geldi. Programdan sonra sahneye çıktı. Sabahlara kadar orada şarkı söyledi. Sanki orada çalışıyormuş gibi. Ondan sonra ben Yeşil Kabare çok tutunca Kulüp 12'yi aldım. Çok bilinen bir şeydi. Gece kulübüydü. Orayı da kabare yaptım. Kulüp 12'de de ilk defa sonradan tıpatıp şov olarak ünlendiler. Erkekler kadın kılığında ünlülerin şeylerini yapıyorlar. Tıpkısının aynısını canlandırıyorlar. Efendime söyleyeyim. O çocuklar şimdi Cahide'nin şov yıldızları. Başta Ahsen olmak üzere. Cengiz Han vardı. Cüneyt Sayıl vardı. Önder vardı.
Ömer vardı.
Ömer vardı. Ömer muhteşem bir şey yapıyordu. Muazzez Abacı yapıyordu. Ayağa kalkıyordu millet yani. Muazzez Abacı mı sahnede ya diyorlardı. O kadar güzel yapıyordu.
Besim vardı.
Besim sahnede değildi. Besim'i de onların başına koymuştum yönetici olarak. Besim Kasadoy'u. O iki yıl orada gitti. Kulüp 12. Sonra ben hem Kulüp 12'den çıktım. Hem sıra servilerdeki tiyatrodan çıktım. Sadece Yeşil Kabare'de devam ettim. Ama işte mesela Kulüp 12'de açtığım yere Sezen Aksu geldi. Sezen Aksu büyük bir star. Geldiği zaman hemen garsonlar Sezen Aksu'ya masa koyarlar. Derhal iskemleler dizilir. Yanında kaç kişi varsa onlardan oturur. Öyle bir önceliği hakkıdır Sezen'in. Büyük bir yıldız çünkü Sezen. Ve Kulüp 12'ye geldi Sezen o şovu görmek için. Merak etti çünkü kendi taklidi de yapılıyor sahnede. Görmek istiyor nasıl yapıyorlar. Cüneyt Sayıl yapıyordu galiba Sezen Aksu'yu yanılmıyorsam. Sezen'e yer bulamadılar. Ayakta kaldı. O kadar dolu ki dükkan. Herkes tutmayacak, tutmayacak bu. Yapma, yapma, yapma dedi. Yapma, aman ha sakın. Ay böyle işlere bulaşmayacağız. Ne yapayım? Bunlar batıya has şeyler. Paris değil burası. Burası Londra değil falan filan. Tıklım tıklım doluyor ve yapma sakın ha. Kimse gelmez diyenler. Masaları kapatıp en önde oturuyorlar. Biz Sezen'e yer bulamadık. Ve Sezen pratik zekasıyla meseleyi halletmiş. Garsonlara demiş ki lan masa yok, iskemle yok. Gazoz kasası da mı yok demiş. Gazoz yok demişler. Coca-Cola kasası. E getirin onları. Coca-Cola kasaları gelmiş. Sezen Coca-Cola kasalarında oturdu. Kulüp 12'nin şovunu seyretti. Hey gidi hey.
İsmet Ay rahmetli. Onunla birlikte bir televizyon programına katılmıştınız. Lüküs Hayat sorulduğunda o sırada yayının bir kısmını kestiler.
Müjdar kesti.
Müjdar mı kesti?
Hayır, onun ekibi kesti. Çünkü cümle öyle bir yere geliyor ki NTV'de oluyor bu. Bunlar dört kız beraber program yapıyorlardı. Pınar Gür, evet. Aysun Kayacı falan filan. Biri daha vardı galiba. Unuttum. Bir gazeteci hanım vardı. Kim bak unuttum. Ve Müjdar vardı tabii. Telefon ettiler. Gelmel falan filan. Olur dedim. Kalktım gittim. Bir şey anlatıyorum. Ben ama hiç düşünmedim. Tabii televizyonda şöyle bir şey var. Seyircinin bunu anlaması için. Biz bunu konuştuğumuzdan 3 ya da 4 saniye sonra sizin evlerinizde televizyon ekranına geliyor. Kamera çekiyor bizi ama 3-4 saniye sonra sizin şeyinize düşüyor. Öyle bir zaman farkı var. Teknik bir şey. Anlatması karışık olur şimdi. Sinemada da var aynı şey. Orada yayında olan yayın yönetmeni, yayın kontrol falan filan ne deniyorsa NTV'de oluyor bu. Anlamış o lafı söyleyeceğimi. Öyle bir kesti ki laf uçtu. Laf uçtu ama benim dudağımdan seyredenler okudular. Yani bu ne mana İzzet? Kostüm değiştirmek?
Biliyorsun astrolojiler her zaman programın ikinci yarısına böyle başlıyor.
Gazino mu lan burası? Kılık evet. Değiştiriyorsun.
Evet.
Allah Allah.
Şeyin adı, kıyafetin bir adını biliyorsun. Güneş doğarken.
Yok be. Mimozalar hoş geldi falan. Sarı olduğuna göre. Bodrum'da her yer mimoza biliyor musun? Bütün mimozalar açtı. Sap sarı her yer. Ve çok en güzel mevsimi Bodrum'un belki de. Her taraf beyaz ve sarı papatya dolu. Ve her taraf mimozalarla. Sap sarı. Ağaçta o kadar çok mimoza var ki. Yerlere sarkıyor böyle ağaçlardan yollara. Altından geçemezsin yani. Öyle bir şey var. Hal ve gidiş var. Televizyon konuşuyoruz falan filan da. İşte televizyonun emekleme dönemleri, sonra TRT şenliklerimiz, bilmem ne, TRT'de çok şey öğrendiğimiz, oranın bizim için hepimize okul olduğunu falan filan konuşuyorduk. Ben de televizyon maceralarımdan birisini anlattım. TRT maceralarımdan birisini. Meşhur Lüküs Hayat Operatiydi. Lüküs Hayat Operatini Haldun Dorman şey için çekecek. TRT için çekecek. İşte kadro yapıyor. Kadroda muhteşem bir kadro. Bütün meşhur oyuncular kadronun içinde. Suna Selen, İsmet Ay, Münir Özkul, Hadi Çaman, Erol Günaydın. Aklına kim geliyorsa oynuyor kardeşim Lüküs Hayat'ta. Vedali Poyrazoğlu. Ben de meşhur şeyi oynuyorum. Hazım'ın oynadığı rolü oynuyorum. Hazım Körmükçü'nün. Ne oldu İzzet, düştün mü? Hazım Körmükçü'nün oynadığı rolü, başrolü oynuyorum yani. Ve de şarkıyı söyleyeceğim. Şişli'de bir apartman, yoksa eğer halin yaman. Nike kübik mobilyalar, duvarda yağlı boyalar. İki tane otomobil, biri açık biri değil. Ahçı uşak hizmetçiler. Bunu söyleyeceğim. Bu benim parçam. Bu da var içinde. Haldunların bir şeysi var. Yazlık evi var. Çift havuzlarda. Babasının yazlık evi. Orada o köşkte ve bahçesinde çekiyoruz. Çok sefalı, çok eğlenceli bir çekim. Efendime söyleyeyim. Büyük heyecan içindeyiz. Muhteşem bir iş çıkardığımıza hepimiz eminiz. Haldun da emin. Hepimiz eminiz. Oynayacak. TRT ilan etti. Cemal Reşit Rey'in Lüküs Hayat Opereti. Haldun Dorman yönetmiş. Muhteşem kadro. Falanca gece, filanca saatte. TRT 1'de. Allah Allah. Gittik oturduk. Televizyonun başına seyrettik. İsmet Ay da var yanımda beraber. Bir lokalde seyrettik. Bir evde değil de bir zannediyorum Beyoğlu'nda İş Bankası'nın lokali. Orada büyük ekran televizyon vardı. Bizim evlerde o zaman böyle fiyakalı televizyonlar yok. Oraya gittik. Biliyoruz orada iyi televizyon var. Orada seyrettik. Çok mutlu çıktık. Kafayı da çekmiştik. Oh! Ve eminiz ki şöhret olduk. Çünkü TRT tek kanal, lüküs hayat. Bütün gazeteler babalamış, TRT babalamış. Kıyamet koptu. Sokakta insan yok. Herkes lüküs hayatı seyredecek. Ve biz Beyoğlu'na çıktık İsmet Ağa'yla beraber. Aşağıdan taksiye bindik, Galatasaray'a çıktık. Galatasaray'dan Taksim'e doğru yürüyeceğiz ve şöhretimizin tadını çıkaracağız. Herkes bize bakacak. Yolda çevirecekler, elimizi sıkacaklar, sarılacaklar, öpecekler. Tebrik ederiz İsmet Bey, Ali Bey. Muhteşemdi lüküs hayat. Ve şimdi Galatasaray Lisesi'nin önünden yürümeye başladık. Kardeşim, insanlar böyle geliyor aşağıya doğru. Biz böyle yukarı doğru gidiyoruz. Onlar böyle geliyor. Biz böyle. Kimse yüzümüze bile bakmıyor. İsmet'ten birbirimize bakıyoruz. Niye bizi tanımıyorlar yani? Biz şöhretiz. Dün gece lüküs hayatta oynadık ya. Bütün Türkiye seyretti. Geçiyorlar, bakmıyorlar. Kimse yüz vermiyor. Biz böyle insanların gözünün içine bakıyoruz. Hani tanıyacaklar mı bizi acaba şimdi? Şimdi tanıyacak, verecek. Ah! Dün akşam ben sizi seyrettim. Televizyonda, lüküs hayatta diyecekler. Bekliyoruz. Böyle bakıyoruz. Baktığımızdan kalıyoruz. Geçip gidiyorlar. Bakıyoruz. Baktığımızdan kalıyoruz. Oradan bir kadından bir adam geliyor kol kola. Onlara doğru, İsmet şu tarafa doğru yanaşalım dedim. Sola doğru, onlara doğru yürümeye başladık. Onlar bizi tanıyacak ve sarılıp öpecekler. Onlar da bizi tanımadı. Biz çok yıkılmış bir şekilde Taksim Meydanı'na kadar geldik. Bizi kimse tanımadı. Biz star olmamışız o gece. Taksim Meydanı'nda, o şimdi tostçuların olduğu yerden karşıya geçeceğiz. Işıklar var. Işıklarda karşıda bir beyefendi duruyor. Elinde böyle bir çanta. Yanında file. Yani hem memur hem evin alışverişini de yapacak gibi bir durum. Şapkası var, föt. Bize doğru yürümeye başladı. Adam bizi tanıdı. İzzet, adam bizi tanıdı. İsmet'le beni tanıdı. Böyle adam karşıdan yürümeye başlayınca biz ışıklara aldırmadan İsmet'le beraber kendimizi yola attık. Adama doğru yürüyoruz. Adam da bize doğru yürüyor. Böyle Taksim Meydanı'nda yolun ortasında kovboy filmi gibi kaldık böyle göz göze. Bakıyoruz. Adam bize başından selam verdi. Kibar bir beyefendi. Biz tabii tanındık ya, tanıdı ya bizi. Bir şey istiyoruz. Bir iki cümle istiyoruz. Çok beğendim. Harikalar yaratmışsınız. Ne muhteşem oyunculuk, ne de güzel çekmişsiniz, lüküs hayatın hakkını vermişsiniz diyecek, bekliyoruz, biliyoruz. Adam böyle hafif gülümseyerek bakıyor beyefendi. Dayanamadım, ben dedim ki, seyrettiniz mi dün gece beyefendi dedim. Beyefendi böyle yaptı başından. İsmet dedi ki, nasıl buldunuz dedi. Beyefendi bize baktı baktı. El birliğiyle içine sıçmışsınız dedi. Yürüdü gitti. Biz vallahi donduk kaldık. Beğenilmemiş. Star olamadık. Büyük televizyon maceramız. İlk defa televizyonda müzikal yapılıyor. Ve biz öyle donmuşuz ki İsmet Aynan Taksim'de ışık yeşilden kırmızıya geçmiş. İki taraftan da arabalar gelmeye başlıyor. Biz yolun ortasındayız. Ezileceğiz. Düt düt düt düt düt düt düt. Kornalar ötüyor. Ben hemen İsmet'i toparladım. Sağ kıyıya kendimizi attık. Canımızı kurtardık. Ama içime işledi. Oradaki halimiz, bizi tanıyan bir kişinin çıkması ve sonunda ona yanaşıyoruz. Diyoruz ki, seyrettiniz mi beyefendi lüküs hayatı? Nasıl? Beğendiniz mi? El birliğiyle içine sıçmışsınız. Diyeceğimi anladılar MTV'de. El birliğiyle dedim. İçine derken sıçmışınızı kestiler sesi.
Vallahi.
Ağzımdan halk anladı. Bak bu kadar yıl sonra bir gerçek ortaya çıktı. Bak gerçekleri saklamamak lazım. Er veya geç birisi bir yerden fısıldayıverir.
Şimdi demin Adalet Cimcoz'dan bahsetti. Bütün
bilinmiyor ki Adalet Cimcoz. Çok önemli bir entelektüel, Nazım dedin ya, Nazım Hikmet'in filan arkadaşı. Nazım da dublajcı biliyorsun çünkü o da bir dönem. Nazım Hikmet de dublajcılık yapıyor. Onlar o dublajcı takımı. Adalet Cimcoz tabii muhteşem bir kadın. Düşünsene, eğer yanılmıyorsam Türkiye'de ilk Brecht çeviren.
Olabilir.
Galileo Galilei oyununu çevirmişti. İlk Adalet Cimcoz çevirmişti. Birkaç tane daha çevirdi. Çok iyi yabancı diller biliyor. Türkçeyi çok iyi biliyor. Edebiyat dünyasının içinde, evinde, salonunda salon tutmak denir Fransızca böyle yani. Salonu var, onun evine gidiliyor. O evde toplanılıyor, yeniliyor, içiliyor, oturuluyor. Salon sahibi. O bir dönem Fransız edebiyatında çok önemlidir. Bir salon tutuyor o böyle şey, Adalet Cimcoz. Salon tutuyor demek çok kötü tercüme. Salonu var, evinde toplanılıyor ve bütün entelektüeller evinde yiyor içiyor ve muhteşem dergiler çıkarılıyor. Resim galerisi var, orada ressamlara destek oluyor. Modern yeni ressamlar ilk defa onun galerisinden çıkıyor. Ünlü olmaya başlıyorlar, insanlar resim almaya başlıyorlar. Muhteşem sergiler açılıyor. Bedrami Eyüboğlu Adalet Cimcoz'un galerisinde sergi açıyor. Oradan ünleniyor. İlk resimler satılıyor falan. Fevkalade bir dönemi İstanbul'un. Babam da bu insanlarla arkadaştı. Ben bunları tanıma şansına erdim. Yaşları çok ilerlemişti ama tanıdım. Beni çok etkilemiş insanlardır bunlar. Ya ben çok hayrandım o insanlara. Adalet Hanım ama işte bizde bir dublaj harikası, bir sesi var. Yani her genç kızdan çıkmasını istediğimiz, gözünü kapat 18-20 yaşında muhteşem güzel bir kadının sesi duyuyorsun. O yüzden de bütün kadın oyuncuları Adalet Cimcoz konuşuyor, ünlü starları. Hepsini. Ama Adalet Hanım kısa boylu, kısa saçlı. Biraz bizim Gügü'ye benzerdi. Çok hoş, müthiş pozitif enerjili, hiç o konuştuğu seslere benzemeyen bir hanımefendiydi. Ama bence hakkında romanlar, kitaplar yazılması gereken bir hanımefendi. Adalet Cimcoz maalesef ıskalanmış bir kimliktir. Yazık. Öyle hayatımıza dokunup, Türkiye'nin şey hayatına, düşünce hayatına dokunup, şöhret möhret olmadan, öyle adı sanı bilinmeden, ya da bilinirdi yaşadığı dönemde de, çok da saygı gördü. Sonra çabuk unutuluyor o tip insanlar. Biraz neye vefa yok bizde? Ahde vefa yok galiba. Öyle hemen
Nazım veriyoruz. Galiba ilk organize edip dublajcıların para kazanmasını sağlayan devrimci. İlk devrim öyle başlıyor.
Dublajda baş kaldırı denir ona, devrim denmez. İpek Film stüdyolarında paraları arttırın lan muhabbeti.
Evet. Hayır, Adalet Cimcoz'a şöyle geleceğim. Sen de dublaj sanayinde çok iyi para kazanıyorsun. Para kazanıyorsun demiyorum da, demeyeyim de, çok iş yapıyorsun. Doğru değil mi?
Ben çok bilindik, Türkiye'nin en bilindik seslerinden birisi benim sesim yani. Çok büyük bir şeyin, markanın, yani gizli saklı değil yani birader, yani Turkcell'in sesiyim ben, voice ikonuyum. 10 yıldır konuşuyorum, 10 küsur yıldır aşağı yukarı 20 bine yakın sadece Turkcell filmi konuştum. Yani tabii seslendirmeler yapıyorum ama benim en çok sevdiğim seslendirmeler çizgi film seslendirmeleri. Ice Age, buzul çağında dinozoru konuşuyorum. Efendim dinozoru değil şey, mamutu konuşuyorum. Efendime söyleyeyim. Kediler konuştum, kuşlar konuştum.
Simpson
konuştum, evet. Simpson'ın babasını ben seslendiriyorum. Düşünsene.
Aşığım Homer'a.
Evet. Bayılıyorum ben çizgi film seslendirmeye. Çok da kolay yaparım ben. Çok yıllardır yaptığım için sesimle karakter yaratma işini. Bir de biliyorsun ben 12 yıl radyo programı yaptım.
Biliyorum.
Gölgede Muhabbet. O Gölgede Muhabbet yüzünden de çok dinlenen, milyonların dinlediği bir programdı. Sesim çok biliniyor. Ben açardım derdim ki bendeniz, kulunuz, köleniz Ali Poyrazoğlu, sizlerle arkadaşlığın, dostluğun, aydınlık ve çağdaş düşüncenin gölgesinde muhabbet ediyorum. Açın telefonu, sesinizi göreyim. Seslerinden onları görme oyunuydu bu. Benim sesimden de yıllarca bütün Türkiye beni gördü. Sesimden beni okumaya alışmışlardı.
Tanıyanlar var mı seni?
Efendim?
Sesinden tanıyanlar var mı?
Olmaz olur mu dolu? Ben taksiye bineyim, Aksaray'dayım. Aa, Turkcell diyorlar dönüp arkaya. öyle bir şey var yani.
Evet. Çocuklardan biri gelmiş galiba fotoğraf çektirmeye. Kimin programıydı hatırlamıyorum. 5 yaşında bir çocuk. Çocuk için annesi geliyor bir fotoğraf çektirsin sizi.
Ay onu ben anlattım. Program falan diye bir yerde anlatmış mıyım?
Anlattın diye biliyorum.
O zaman anlatmayayım, boş ver.
Belki de bana anlattı.
Sana anlattım belki ben onu.
Olabilir. Olabilir.
Hayır. Çok güzel hikaye ama. Bodrum'da plajdayım. Bir hanımefendi böyle bana doğru geliyor. Ben de olur ya işte tanınıyoruz. Bir şey söyleyecek, resim isteyecek, imza isteyecek. Ben de çok kibar davranırım. Ben hiç öyle itip kalkmam. Yani sana saygı gösteriyorlar, seni seviyorlar. Sana kitabını imzalatacak, bir şey yapacak. Kitaplarımı da okudukları için yani çantasından kitabımı da çıkarıveriyor birdenbire. Şunu imzalar mısınız diye. Ben de öyle bir şey için geliyorum. Yanında da böyle 3 yaşlarında falan bir kız çocuğu. Onun da elinden tutmuş hanımefendi. Kıza bir şeyler söylüyor. Geldiler, durdular böyle. Dedi ki bana hanımefendi, Ali Bey dedi, kızımla bir resminizi çekmek istiyorum. Çok hayranınız kızım sizin. Size çok hayran dedi. Ben de içimden diyorum ki lan çocuk bana nereden hayran? Yani ne? Tiyatroya gelmiş olamaz daha 3 yaşında. Belli. Nereden hayran çocuk bana? Kadın dedi ki biz dedi İsveç'te oturuyoruz dedi. Orada hayran oldu kızım size. Benim kafam iyice karıştı, iyi mi? Yani İsveç'te oturuyor 3 yaşında çocuk. Annesinden Bodrum'a plaja gelmiş bana hayran. Dedim ki nereden hayran? Ah Ali Bey dedi. Biz dedi orada dedi Ice Age buzul çağının şeysini aldık. CD'sini aldık. Devamlı onu çalıyoruz çocuğumuza. Çocuğumuz Türkçeyi o çizgi filmden öğrendi dedi. İsveççesi iyi ama Türkçesi de ondan. Devamlı onu seyrediyor. Devamlı ve en çok sizi seviyor. Bak çocuğum dedi. Bak Mamut amca dedi. Mamut amca konuşur musunuz dedi. Çocuğumla dedi. Çocuk bakıyor bana hayret içinde yani. Mamut benim ses benim ağzımdan çıkıyor ama ben Manny değilim. Filmdeki Manny değilim. Filmdeki Manny bir mamut. Çocuk yaklaşın da bir resminizi çekeyim. Ben çocuğa yak... Çocuk bir ağlamaya başladı. Bu o değil, bu o değil, bu o değil, bu o değil. Nasıl ağlıyor çocuk Allah. Hiç unutmadım ama nereden nereye yani sesinden İsveç'te bir kız çocuğu Türkçeyi CD'den öğreniyor senin sesinden ve sana hayran oluyor. Ama tabii ki bütün hayranlıklarda olduğu gibi, bütün büyük aşklarda olduğu gibi gerçekle karşı karşıya gelince ağlayabiliriz.
Evet. Peki sen
çocuğun büyük aşkı gerçeğiyle karşı karşıya kalınca bitti bu o değil diye ağlamaya başladı.
Nükhet bunu da karşılık hatırlıyor musun? Nükhet'le sizi apar topar gözaltına almışlar. Doğru anlatacaktın. Alanda Saadettin Tantan'dı galiba.
Saadettin Tantan'dı evet.
Saadettin Tantan'dı. Bak bunu da
ne
kimse...
Ne maceradır ama ya. Tevkif edildik. Tevkif. Postalandık. Derdest edildik. Ama bak Saadettin Tantan ben bir şey söyleyeyim mi? Bizi kulüpten almaya geldi. Kış. Kar yağıyor. Kar kapatmış İstanbul'u ama ona rağmen tıklım tıklım dolu kulüp. Program bitti. Polisler oturmuşlar programı seyretmişler. Gidin bunları toparlayın getirin demişler. İhbar varmış hakkımızda. Komünizm propagandası yapıyorlar diye. Geldi Saadettin Tantan içeriye. Hiç unutmuyorum. Elinde de bir makinalı tüfek. Ne yapacaksak gece kulübünde ondan. Ama çok şey. Delikanlı adam. Çocuklar dedi, ben sizi almaya geldim. Ama bilin ki ben programı seyrettim bu gece burada. Sizi sadece tebrik edebilirim. Muhteşem bir iş yapıyorsunuz. Sizi emniyete falan götürmemizi gerektiren hiçbir neden yok programda. Ben dedi ekipler amiriyim ya da şey ikinci şube müdürü müydü neydi bir unuttum. Evet ikinci şube müdürü, zabıta şey polis ikinci şubeye ne deniyor? İşte düzen sağlayan şube.
Siyasi şube. Asayiş.
Exactly. Asayiş müdürüyüm dedi. Ben dedi hiç dedi siz yani bir yere dokunacak bir şey yapmıyorsunuz bu oyunda. Evet dedi. Çok güzel bir kabare gösterisi. Arada bir sağa sola dokunuyorsunuz ama öyle sizi tevkif edecek bir şey yok. Öyle bir durum yok yani dedi. E olur. Ama dedi ben sizi götürmek zorundayım. E gidelim ne yapalım? Ben Korhan Abay, Nüket Duru. Üçümüz yapıyoruz. Yaşa Sevgili Dünya adlı kabare gösterisi.
Ne yapıyor okuyorsunuz değil mi?
Efendim?
Birinden bir şarkı okuyor Nüket ama o arada.
Neyden ne okuyor?
Nazım'dan bir şarkı, yani şiirden şarkı yapılmış.
Ya bir şeyler yapmıştık işte hatırlamıyorum yani. Harp ve Sulh diye bir şarkı vardı. Hayır. Nazım Hikmet'le alakası yoktu ona o bölümün. Harp ve Sulh bölümünde savaş karşıtı bir şarkı söylüyoruz. Arkamızda 2. Dünya Savaşı slaytları ve bizim üstümüzde de asker kaputları var. Smokin'in üstüne asker kaputları giymişiz. Nüket de tuvaletin üstüne giyiyor kaputu. O şarkıyı söylüyorduk. Sonra çıkarıyorduk falan. Öyle bir sahne vardı. Alınanlar, gocunanlar kıyamet koparmışlar. Tantan dedi ki sizi götürüyorum. Ama bilin ki üzülerek götürüyorum. Söyleyeyim. Emir büyük yerden dedi. Allah Allah. Ne kim Emir büyük yer falan. Adı ne büyük yerin? Büyük kim falan filan. Tabii söylemiyor. Yalnız dedi emirde şu da var dedi. Üstünüzdeki kılıklarla götürüleceksiniz ikinci şubeye. Abi kış. Kar yağıyor. Ay bu telefonu bir türlü ayarlayamam. Gitmez inşallah. Bari elime alayım da şöyle şu programı bitireyim bu hikayeden sonra. Nüket'in üstünde bir tuvalet var. Tülden yapılmış. Sadece göğsü ve önü pullarla işlenmiş. Oldukça dekolte. Çok yakışıyor Nüket'e. Vücudu çok güzel Nüket'in. Muhteşem bir heykel gibi duruyor sahnede. Finalde o tuvalet var üstünde. Korhan'la benim üstümde de smokin var. Fiyakalı smokinler. Adam dedi ki bu kılıkta götüreceğiz. Dedim ki Nüket hiç olmazsa şeysini alsın. Paltosunu alsın. Yani kar yağıyor dışarıda. Hayır dedi. Emir üstünüzdeki kılıklarla götürüleceksiniz. Abi çıktık kulüpten. Nasıl kar dışarıda biliyor musun? Bir tane polis arabası. Cip gibi bir araba ama ha. Hafif esiyor sağdan soldan. Ben şeyimi çıkardım. Smokin'in ceketini çıkardım. Nüket'e giydirdim. Öyle götürüldük. Siyasi şubeye götürdüler sonra. Sonra da aşağıya müteferrika derlerdi. Aşağıda suların içinde azılları tıktıkları bir şey vardı. Hücre vardı. Oraya attılar bizi. Devamı kitapta. Birkaç ay sonra çıkar kitap
olursun. Ben anlatırım.
O gece neler oldu, neler oldu, neler oldu. Oradan nasıl Nüket çıktık. Duru anlattı. Sonra neler oldu? He?
Nüket Duru anlattı bana. Bende öykü var. Ben anlatırım.
Nüket Duru benim anlatacağım detayları anlatamaz. Anlatmak benim işim. Nüket şarkı söyler.
Aa çok güzel.
Bir sürü tweet atmışlar. Ne okuyorsunuz? Yani benim okuduğumu illa okumak istiyorsanız söyleyeyim. Benim şey okuma huyum var. Bir yeni sıfırdan kitap okurum ben. Bir de eski okuduğum kitapları yeniden okurum. Aha. Lafı uzatmayayım. Ben 3-4 kitap yanımda. Onlarla boğuşuyorum. Bir eski kitap göstereceğim şimdi. Buraya koydum masaya. Ihlamur'un yanına. Yeniden okuyorum. Çok seviyorum. Gogol'un Paltosu. Biliyorsunuz Gogol muhteşem bir yazar. Derler ki bütün Rus edebiyatı Gogol'ün paltosunun cebinden çıkmıştır. Öyledir, doğrudur. Büyük bir klasik Rus yazarı, muhteşem bir yazar. Palto, Ölü Canlar, Bir Delinin Hatıra Defteri falan filan bizde çok bilinen eserleri. Ben bu Palto öyküsüyle yakından ilgili olduğum için bu dördüncü okuyuşum. Bakalım dördüncüden sonra bu öyküye ne yaparım, bu öyküden neler yaparım, bir şey yapmayı düşünür müyüm? Yoksa kitapla baş başa kalmayı düşünürüm. Onun için yeniden okumayı herkese öneriyorum. Eskiden okuduğunuz bir kitabı, belki şimdi kitap mitap da alamıyorsunuz, evlerde kapalı kaldınız. Tamam, ben bunu okumuştum demeyin. O okuduğunuzu alın. Bakalım bugün nasıl ve ne gözle okuyorsunuz kitabı. Bir anı kitabı okuyorum. Yani birinci cildini okudum. İkinci cildini okuyorum. Büyük Amerikalı yazar, Amerikan tiyatrosunun Çehov'u denilirdi kendisine. Kaybettik geçen sene. Neil Simon. Neil Simon'ın anılarının ikinci cildi. Birincisi Rewrites'tı. Onu okudum. Şimdi The Play Goes On. Onu okuyorum. Muhteşem bir kitap. Çok tadını çıkarıyor. İnşallah bu Neil Simon'ın anıları Türkçe'ye çevrilir. Ha, neyle keyif derseniz göstereyim şöyle. Dur, telefonu ayarlayayım. İhsan Oktay Anar, Puslu Kıtalar Atlası. Biliyorsunuz muhteşem bir kitap. Meşhur bir kitap. Onu İlban Ertem Beyefendi resimli roman haline getirdi. Kocaman kalın bir kitap. Muhteşem resimler. Her biri birer tablo. Osmanlı döneminde geçiyor biliyorsunuz. Puslu Kıtalar Atlası. İhsan Oktay Anar çok ünlü bir yazar. Çok bilinen, çok sevilen bir roman. Bunu İlban Ertem resimli roman haline getirmiş. İletişim Yayınları basmış. Çok güzel bir baskı. Bundan birer tane edinirseniz, bilmiyorum, belki şimdi kargoyla margoyla getirtebilirsiniz sahaflardan filan. Şiddetle tavsiye ediyorum. Bir de bir eski Rus oyunu okuyorum. L'Amour de Tarelkin. Bu çok enteresan bir oyun. Bunu 1940'larda yazmışlar. Bu oyun bilinen bir oyun değil. Bu oyunu bir okuyorum bakayım böyle. Hoşuma gitti. Hiç bilinmeyen bir Rus oyunu. Bir de bunu okuyorum. Böyle bunlarla uğraşıyorum. Arada bir de kendi yazdıklarımı okuyorum. Gözden geçiriyorum.
Kaçıncı sayfasındasın? Aynayı tuttum yüzünenin.
400.
400.
500 olacak. İnşallah, 500, 500 sayfa olacak.
Eylül'de çıkar mı?
Yani Eylül'de korona kalkarsa, kitap fuarı falan açılacak olursa bakacağız tabii ki.
İnşallah. Peki Ali'cim, çok teşekkür ediyorum. Haftaya cumartesi görüşmek üzere.
Pardon?
Haftaya cumartesi görüşmek üzere.
Ben yabancı çok Türkçe anlamıyor ben. Siz ne diyor ben anlamıyorum. Siz ne nece konuşuyorsunuz? Ne diyorsunuz? Haftada cumartesi var diyorsunuz. Güzel. Haftada cumartesi de siz kendi kendinizle görüşürsünüz inşallah. Buradan herkese selam gönderiyorum.
Çok teşekkür ediyorum.
Öpüyorum.
Öpüyorum.
Allah'a ısmarladık. Bu İzzet'le yaptığım programın jübile bölümüydü. Son bölümle ayrılıyorum. Tweetlerinizi, Instagram'daki şeylerinizi, mesajlarınızı bekliyorum. İzzet Bey'e de ulaştırırsınız inşallah. Ama bunu tekrar seyredebileceksiniz. Seyredemeyenlere de önerebilirsiniz. Çünkü İzzet teknik konularda donanımlı bir ekibi var. Baş mühendisi var Semih Bey. Semih Bey'in yönetiminde bu şeye atılacak. Ne yukarı doğru baktın Semih, oralarda bir yerde mi?
Buralarda.
Ha tabii. Bu ya ışıktadır ya şeyde.
O seste. Hayır, olmasaydı yayın yapamayacaktık. Telefonumdan ses gelmiyor. iPad'e geçti hemen. Sağ olsun.
Öyle mi? Bak neler biliyor.
Hadi yapacağız. Teknik ekip baş danışman Semih Çalışkan'a teşekkürler.
Teşekkür ediyoruz. Bir de söyleyelim. Instagram'da bu ne kadar zaman görülebilecek? Bunu atacaksınız değil mi Instagram'a?
Yarın yayında olacak zaten şeyde. Ana sayfada da yayında olacak. YouTube'da
ana sayfada da isteyen istediği zaman seyredecek yani. Birbirlerine methedebilir insanlar. Ya da birbirlerine derler ki ay berbat bir programdı. İçimiz daraldı. Seyretmeyin de diyebilirler. Serbest her yol Roma. Şeye de atıyorsunuz değil mi? Neydi o?
YouTube'da müzik da var. Neydi o? Spotify'da da var.
Spotify'da da var. YouTube'da da var. Vay evet. Vay vay vay vay.
Ne meşhur para kazanacağız üstünden.
Meşhur olacağım gibi bir his var içimde. İnsanların gözünün içine bakacağım. seyrettiniz mi diye. Onlar da belki bana diyecekler ki İzzet'le olan programı seyrettiniz mi? Beğendiniz mi? Evet, el birliğiyle içine ettiniz programın.
Canımsın. Çok teşekkür ederim.
Öptüm. İyi geceler gülüm.
Sağ olasın. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık.